Çalışanların Dünyası.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Ankara'dan sevgiler selamlar sunuyoruz Türkiye'nin Sesi Radyosu'na. Çalışanların Dünyası programımıza birlikteliğinize hoş geldiniz. Programı sizler için danışmanımız Tarkan Zengin'le birlikte Hidayet Çelik hazırladılar. Teknik yönetimde Mehmet Kasar bulunuyor ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Yaklaşık 35 dakika birlikte olacağız sizlerle. Efendim, bize iletmek istediğiniz sorularınız olabilir. Hemen iletişim yollarımızı, telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. +90 312 Ankara'nın alan kodu 463-34-19. +90 312 463-34-21. 34-19, 34-21 telefon numaralarımız değerli dinleyenler. Bugünkü konumuz belediyelerde baskılar ve siyasi nedenlerle işten çıkarılan işçilerin hukuki haklarını, neler yapabileceklerini konuşacağız. Neden? Çünkü gündemde olan bir husus bu konu. Bu konuyla ilgili bilgiler alacağız. Danışmanımız, çalışma hayatı uzmanı Sayın Tarkan Zengin ve konuğumuz, avukatımız Sayın Burhan Bilgin. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz.
Ben de iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk.
Sağ olun. Efendim, son günlerde haberler çıkıyor ve konuşulan bir konu. Belediye işçileri, işten çıkarım konusu. İşten atılan işçiler olduğunu duyuyoruz. Bu konuda şu anki son durum nedir? İsterseniz öncelikle başlayalım.
31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de bazı belediyeler farklı siyasi partiler aracılığıyla el değiştirdi. Bu belediyelerde bir takım çalışanların işten atıldıklarını biliyoruz. Sayı itibariyle her geçen gün bu sayı artıyor. Biliyorsunuz yakın zamanda Bolu'dan Ankara'ya 97 tane atılan işçi yürümüşlerdi 192 kilometre. Ama bunun dışında da yine Türkiye'de birçok belediyede Antalya, Adana başta olmak üzere hem işçilerin atıldığını biliyoruz hem de memur statüsünde yani sözleşmeli personel olarak bilinen personellerin şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla 100'e yakın sözleşmeli personelin iş sözleşmeleri feshedildi. Bunları konuşuyoruz. Burada tabii bu tür baskıların siyasi nedenlerle çalışanların çıkartılmayacağına yönelik yasalarımızda aslında teminatlar var, güvenceler var. Buna rağmen bu işten çıkarmaların yaşandığını biliyoruz. Bu konuda işçilerin, çalışanların, memurların, emekçilerin kısaca neler yapabileceğini dair onlara bir anlamda da yol göstermek için bir konuşma yapalım dedim bugün. Evet. O bilgilendirmeyi yapalım diye. Evet. Burhan Bey,
hukuki
ne söyleyebiliriz?
Hukuki güvenceler konusunda tabii, avukatımız ne söyleyecek değil mi?
Tabii bu yaşanılan hukuka aykırı en başta ve çalışma hayatının temel değerlerine aykırı uygulamaları hepimiz kınıyoruz. Bir işçinin, bir emekçinin siyasi görüşünden veya üye olduğu sendikasından dolayı ekmeğinden olması hem hukuken hem vicdanen kabul edilebilir bir durum değildir. Tabii ilk olarak burada bizim hukuki güvencelerimiz nedir, kanunlarımız bu konuda neler söylüyor, onları ben dile getirmek isterim. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın sendika kurma hakkı başlıklı 51. maddesine ele almamız gerekiyor burada. Çalışanlar ve işverenler çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek amacıyla serbestçe sendika kurabilir, üye olabilir diyor bu maddede. Devamında hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz ifadesi açıkça belirtiliyor. Yani buradan anlaşılacağı üzere bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten çıkarmaya evleviyetle buna ilişkin de herhangi bir işlem yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu temel anayasal bir haktır. Şimdi maddenin devamında anayasa maddesini geliştiren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve hatta Türk Ceza Kanunu'nda da sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi başlıklı 118. maddesinde açıkça bu hakkın nasıl kullanılacağını ve bu hakkın nasıl engellenemeyeceğine ilişkin maddeler, ifadeler yer almakta. Bunları da teker teker anlatmak isterim.
Buyurun efendim.
Sendika üyelerinin ve yöneticilerin güvencesi başlıklı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda ifade çok net. Bakınız, kamu görevlileri iş saatleri dışında veya işverenin izniyle iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, iş yeri sendika temsilcisi, sendika iş yeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisiyle sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş yerlerinin sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz. Açık açık hüküm burada kanunda belirtiliyor. Yine aynı şekilde aynı ifadeler 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşmesi Kanunu 25. maddesinde de yer almaktadır. Burada özellikle Türk Ceza Kanunumuzu ben belirtmek isterim. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi başlıklı 118. maddesinin ilk fıkrasına göre bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ifadesi yer almaktadır. Şimdi bu ifadeyi karşımıza aldığımız zaman yapılan bu uygulamaların hem cebir ve tehdit hem de kamu görevini kötüye kullanmak hem anayasal suç işleniyor hem birden fazla kanun burada ihlal ediliyor hem de görevini kötüye kullanarak bu suçları işlemiş oluyorsunuz.
Burada bu Burhan Bey belki şunu da hatırlatmakta fayda var. Özellikle bu Türk Ceza Kanunu 118. maddesindeki cebir ve tehdit, yani bir şiddet olması gerekmiyor cebirde.
Tabii.
Örneğin bazı Yargıtay kararlarında sendikandan istifa etmezsen seni işten atarım cümlesi cebir sayılıyor. Cebir ve tehdit sayılıyor.
Tabii.
Dolayısıyla yani bu hani çok bilinmediği için ille bir şiddet uygulaması gerekmiyor. Cümleleri, kurduğu kelimeler Yargıtay kararlarına geçmiş durumda.
Evet, bu konuda benim de birkaç takip ettiğim dosya olmuştu. Burada Yargıtay'ın görüşü çok açık ve nettir. Herhangi bir sendikal hakkın engellenmesi, burada yönetici dahi olmasına gerek yok yapan. Yani sizin yanınızda oturan çalışma arkadaşınız da yapıyor olabilir bunu.
Evet.
Yani veya en üst amir değil, daha alt seviyedeki bir amiriniz de yapıyor olabilir. Bu fark etmez. Yargıtay görüşüne göre sendikal hakkın kullanılması ne şekilde engellenirse engellensin, suçtur. Bunun engellenmesi söz konusu olamaz. Buna ilişkin ülkemizde uluslararası mevzuat da zaten taraf olduğu uluslararası sözleşmeler de mevcut. Bunları da dikkate aldığımızda bu hakkın engellenmesi uluslararası anlamda da sözleşmelere aykırılık teşkil etmektedir.
Bu tabii işçi ve memurlara yapılan sendikal baskıları şu şekilde de sıralayabiliriz. Bir kere işten atmalar bir baskıdır. İkincisi mevcut bir sendikasından üyelikten istifa etmeye zorlanmak baskıdır. Bir başka sendikaya üye olmaya yine zorunlu tutulmak ya da baskıyla başka bir sendikaya üye yapılması da baskı. Bir de özellikle bazı sendika yöneticilerinin sürgün sayılabilecek nitelikteki görev değiştirmeler. Yani görev değiştiriliyor ama sürgün niteliğinde. Yani bununla ilgili birçok örnek de var. Mesela benim bildiğim Bilecik Belediyesi'nde orkestra şefini hayvan barınağına gönderiyor yeni belediye başkanı. Yani bunun dışında
Burhan Bey, sizin ya da kendilerinin benimsediği sendikanın üyesi olmadığı için mi?
Evet, yani
bu örnek, az önceki örnek.
Evet, bu çok şey, zaten konuşulan bir şey. Hı hı. Ve orada sadece bu orkestra şefini değil, yine belediye başkanının arzu etmediği sendikaya üye olan 9 kişiyi de başka kurumlara, birimlere gönderiyor. Yani belediyelerde genellikle bu hayvan barınakları, işte fen işleri şantiyeleri genelde merkezin dışında bir yerdedir. Dolayısıyla görünüşte bir sürgün niteliğindedir, görev değişikliğidir ama hakikatte bu sürgündür. İşte bunun çok yaygın yaşandığı belediyelerden biri de Odun Pazarı, Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi'dir. Orada da benzer şekilde yani bir tercümanlık yapan, kültür sosyal işlerde çalışan birinin bir köpek barınağında görevlendirme yapılıyor.
Aslında bu biraz da sendikaların politik bir anlam, politik bir yönünü, anlam taşımasını da gösteriyor gibi. Hani amir pozisyonda olan insanın politik görüşü, siyasi görüşü karşılığında aynı görüşte olmayan, değil mi efendim? Yani tercih edilir mi, istenir mi böyle bir durum? Yani sendikanın bir politik görüşünün olması, bazı politikaların sendikaları, diğer söylemek istemiyorum, görüşlerin sendikaları gibi, bu benimsenir mi, bu normal midir? Yoksa aslında bunun olmaması, sendika düşüncesinde bunun olmaması mı gerekir? Biraz da bu yönden bakmakta fayda var bence.
Tabii Türkiye'de sendikal gruplaşmalar, bölünmeler, ayrışmalar ve siyasi ayrışmaların temeli aslında çok temele sahip değil. Genelde herhangi bir ideolojik görüş üstünde ayrışmalar olmaktan çok zümresel ayrışmaları kendinde barındırır. Tabii tüm dünyada vardır bu siyasi bağlantılar, sendikalarla veya derneklerle aralarındaki ilişkiler tüm dünyada geçerli kurumlardır. Ama burada geçerli olan dünyadaki sistemde işçinin iradesine saygı gösterilir. Ve sendikaların çalışmalarına herhangi bir, tabii yasalara ve kanunlara uygun çalışıyorsa sendikalar, herhangi bir müdahale edilmez. Üyelere de herhangi bir müdahale edilmez. Bizdeki esas sıkıntı, buradaki sendikalaşma veya sendikaların siyasi görüşünden kaynaklı değil. Buradaki kadrolaşmaya ele geçirilen veya seçilmiş yönetimin kendi emri altında bulunan iş yerlerinde kendi kadrolarını oluşturma talebidir. Bu nasıl sağlayacak? En temel gösterge dediğiniz mesele, sendika aslında bir kimlik olarak görünüyor orada. Bu kimlik üzerinden hem sendikaya bir karşı saldırı oluyor, hem de bu işçilerden veya emekçilerden kurtulma yolu olarak, evet, kullanılıyor.
O sendikanın üyesi olan.
Tabii. Orada açıkça bir kimlik tespiti yapıyor aslında sendika üstünden.
Evet.
Ama bu sadece bu şekilde de yorumlanmaması gerekir. Farklı görüşteki sendika üyesi işçilerin de yine değişen bu belediyelerde görevden alındığı veyahut bazı haklarının verilmediği görülmektedir. Şimdi bu aslında sendikalara bir ve emekçi haklarına, sendikal haklara, emekçi kazanımlarına karşı bir duruş olarak da görüyoruz bunu. Hı hı. Yani sendika olacaksa da benim sözümden çıkmayacak bir sendika olsun. O işçiler, o emekçiler benim verdiğim kadar hakkı alsın, yetinsin, sesini çıkartmasın görüşüdür bu. Eğer ses çıkarıyorsa, farklı görüşten sendika olsa da ona karşı saldırılar oluyor. Bunun örneklerini de birkaç yerde gördük.
Aynı görüşte olan sendikaya da aslında müdahaleler oluyor. Olumsuz değil,
evet,
mi?
Evet.
Bunun örneklerini de yaşadık. Doğru söylüyorsunuz. Hocam?
Tabii burada yani aslında bizim bu tür baskılara karşı bir çalışanlara da, sendikalara da yol göstermemiz gerekir. Yani örneğin sendikalar üyelerine sahip çıkma adına bu tür baskıların olduğu, görev değiştirmelerin olduğu, işte varsa yöneticilerinin sürgün edildiği olaylara Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunarak hukuki yönden bu yapılan haksızlıkları takip edebilirler. Çalışanlar işe iade davası açabilirler, işten atılanlar. Dolayısıyla biraz da hani bunları belki konuşmakta bu tür durumda olan emekçiler için faydalı olduğunu düşünüyorum.
Neler yapmalılar?
Ne dersiniz?
Tabii. Öncelikle işçilerimizin genelinin sendikalı işçi olduğunu dikkate alırsak, bu görevden atılan veya baskı yıldırma politikalarının uygulandığı işçilerin ilk olarak sendikalarıyla iletişime geçmelerini ben tavsiye ederim. Ben yıllar boyunca sendikalarda hukukçuluk yaptım, avukatlık yaptım, bu tip davalara baktım. Sendikalarımızın neredeyse tamamında, bu sağcısı olsun, solcusu olsun fark etmez, sendikalarımızın hukuk kadroları vardır ve bu hakları, işçilerimizin haklarını savunmak için ücretsiz olarak her türlü desteği sendikalarımız verir.
Evet, bu özellikle önemli. Yani bir sendika bağı varsa herhangi bir şeye gerek olmadan vekalet yoluyla ücretsiz bir şekilde oralardan bir hukuk hizmeti alabilirler. Yönlendirme evet. de aslında yapılabilir.
Yani sendikanın avukatı, ben sendikanın üyesiyim, benim herhangi bir davamda vekaletname verdiğim müddetçe benim avukatım olarak o davamla ilgilenmeli midir?
Evet, evet. Burada şu durum mevcut. Sendikalarda zaten temel görev ve kuruluş esası işçinin hakkını savunmaktır. Bunun için hukukçu veya avukat istihdam eder. İstihdam etmese dahi yardımcı olurlar. Yani onu belirteyim. Başka bir dışarıdan bir avukatın istihdam edilmesine veya vekalet almasına yardımcı olurlar. Burada dava yoluyla takip edilecek tüm şikayet mevzularını vesaire sendika yardımıyla yapabilir işçilerimiz. Bunun haricinde eğer sendikayla yapmak istemiyorsa da az önce sizin belirttiğiniz gibi Tarkan Bey, Cumhuriyet Savcılıkları aracılığıyla şikayetçi olarak bu haklarını savunabilirler. Ama sendikal yollardan bunu takip etmenin bir artısı vardır. Bir kişiye karşı veya bir kurum yöneticisine karşı örneğin 100 kişi bir araya gelip bir sendikada toplu olarak şikayetçi olabilirler. Bu dosyalar birleştirilir ve bu olayın münferit bir olay olmadığını, toplu olarak yapılan genel bir baskı olduğunu, bir sendikal görüşe, bir emekçi hareketine bir saldırı olduğunu daha yargı önünde gösterecek önemli bir adım olur toplu halde sendikal olarak bu işin takip edilmesi. Bu nedenle ben sendikalar aracılığıyla takip edilmesini tavsiye ediyorum.
Evet efendim. Başka haklarımız var mı bilmediğimiz ya da sevgili dinleyicilerimizin aklına gelebilecek sendikal olarak, sendika üyesi olarak? Aslında biraz da öncesinde şunu konuşmamız lazım. Batı kadar biz bu işi ciddiye alıyor muyuz? İdrak edebiliyor muyuz? Öncesinde biraz bunu konuşalım mı? Ne dersiniz? Yani sendikalaşmak gerçekten bu kadar önemli mi? Sendikalı olmasak da ne olur ki? Hani?
Yani şöyle, tabii Batı'yla kıyaslamak ya da oradaki hakları kıyaslamak yerine bizim mevcut durumumuza, fotoğrafımıza baktığımızda Türkiye'de uzun yıllar aslında gerçekten işlevlerine uygun hareket etmeyen bir sendika gerçeğiyle Türkiye karşı karşıya kaldı. Bu nedenle gerek vatandaş düzeyinde gerekse sendikaların tabanı dediğimiz emekçi kitlesinin sendikalara olan güveni yeterli değildi. Hatta sendikaların imajı yani toplumda çok da iyi bir imaja sahip değildi. Bu nedenle Türkiye, bu tabii Türkiye'nin demokrasi tarihiyle de ilişkili bir şey. Ya bir ülkede demokrasi ne kadar iyi işlerse sendikalar da o kadar iyi işliyor. Ya bir ülkede antidemokratik süreçler yaşanıyorsa bu sendikaların da gerçek işlevlerine uygun hareket etmemesine neden oluyor. Dolayısıyla son dönemde Türkiye'deki bu demokratikleşme adımlarının sendikal harekete de bir anlamda olumlu etkisi oldu ve oralarda kendini sorgulamaya başladı. Yani örneğin 28 Şubat'ta meslek liselerine, yani imam hatipler kapansın diye meslek liselerine karşı olan sendikal yapıyla Türkiye karşı karşıyaydı. Oysa bir sendikal yapının yani meslek liselerine karşı olması bir anlamda kendi varlığını inkar etmesi, hem tabansal anlamda hem de varlık nedenini inkar etmesi anlamına gelirdi. Ama bunlar yaşandı. Dolayısıyla bütün bu yaşananlar Türkiye'de sendikalara duyulan güveni azalttı. Ama son dönemde yani sendikalarda artık bu fotoğrafı bir anlamda görüyor. Onlar da yani hem toplumsal imajını düzelterek hem vatandaşla hem de üye kitlesiyle daha sağlıklı bir iletişim kurmak isteyen, bağ kurmak isteyen bir sendikal yapıda inşa oldu. Dolayısıyla burada yani olması gereken, yapılması gereken bu süreci devam ettirmek ve sendika yöneticilerinin de artık o güveni tesis edecek sendikal politikalar üretme ihtiyacı gözüküyor. Yani bunu artırarak devam ettirdikleri takdirde toplumun bakışı da, üyenin bakışı da sendikalara olumlu anlamda değişecektir.
Tabii Batı'da özellikle modern sendikacılığın geliştiği toplumlara baktığımız zaman sendikaların aslında demokratik birer kuruluş olduğunu, sendikalar üstünden birçok siyasi grubun, siyasi partinin oluştuğunu, bunların iktidara dahi geldiğini, sendikacılığın yalnızca bir aidat ödeyip birkaç %10, %5 zam elde edilen bir yer olmadığını, aslında bunun emekçi hareket açısından, özellikle dünyadaki sol açısından bakarsak siyasi bir tabanı olduğunu görürüz. Tabii ülkemizdeki, az önce Tarkan Bey belirtti, sendikaların kuruluş aşamasından gelen temel problemleri, köklü problemleri, aslında herhangi bir ideolojiye sahip olmamaları, genelde belli gruplar tarafından ele geçirilip kullanılan yapılar olarak halen işçiler tarafından görülüyor olmaları bunu bir engel aslında. Yani dünyada baktığınız zaman işçilerin, işçi partilerinin, işte sol partilerin tamamı sendikal tabanlıdır. Ülkemizde böyle bir sendikaların gücü yok. Hatta böyle bir güç olmamasından kaynaklı aslında solcu bir siyaset de üretilmiyor baktığınız zaman. Özellikle Sovyetlerin de yıkılmasıyla birlikte bu tümüyle gücünü kaybediyor. Yani bu Batı'da da güç kaybediyor ama ülkemizde zaten olmadığı için evet, artık ortadan yok oluyor. Yani bunlara dikkat aldığımızda o Batı'yla sizin az önce sorduğunuz soru, modern toplumlarla ülkemizdeki sendikacılığa karşılaştırdığımızda çok büyük farklar var. Yani bunun aslında daha fazla geliştirilmesi emekçi dünyasında, emekçilerin hayatında daha önemli, daha dikkat edilir bir konu olması haline getirilmeli. Şu anda en son sendikalılık oranları %12 civarındaydı. %12, yani tüm dünyada aslında bu oranlar düşüyor ama yine de ülkemizde istihdam oranları artarken ekonomi rakamları son dönemde belki durgunluk olabilir ama önceki 10 yıllar, 20 yıllar gerisiyle karşılaştırıldığında kat kat artış, gelişme varken %12'lik bir sendikalılık oranı yetersiz bir orandır. Bunun daha fazla geliştirilmesi, sendikal hakların da geliştirilmesi gerekir.
Yani insanlar anladığım kadarıyla beklentilerini alamıyorlar, beklentileri karşılanamıyor. Ya insanlar sendikadan ne bekliyor olabilir ve bu beklentiler neden karşılanmıyordur sizce? Ne diyeceksiniz?
Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili bir şey yani. Şimdi yani kamuda mesela örgütlenme memurlarda %68 düzeyinde, işçilerde %100 düzeyinde. Genel tabloya baktığımızda bir kere kamu bu anlamda örgütlenmenin en yoğun, en yüksek olduğu alanlar. Çalışma şartlarının da nispeten diğer sektörlere göre, özel sektöre göre daha iyi olduğu yerler. Ama Türkiye'nin biraz önce Burhan Bey söyledi, Türkiye geç sanayileşmiş bir ülke. Yani bir işçi kitlesi henüz oluşamamış. Yani işçi kitlesi yani nasıl oluşur dediğimizde, yani tek geliri ücret olan bir kitlenin aslında oluşması lazım ama bizde böyle değil. Yani biz, yani hani bu kötü bir şey değil aslında. Biz dayanışmacı bir toplumuz. Köyle bağımız var. Yani bugün büyük kentlerde otursak da her birimiz yani köyümüzden gelen bulgur, işte patates, pirinç. Yani bu bağı koparmadığımız için, iyi ki de koparmadığımız için sanayileşmeyi de aslında bir anlamda geç yaşamış bir kitleyiz ve bu bir işçi hareketinin, işçi kitlesinin oluşamamasına neden oldu. Bu da tabii örgütlenmeyi engelledi. Bir de tabii şunu düşünmek lazım. Biz özellikle bu Türkiye'de yaşanan darbe süreçlerinin örgütlenmeye büyük etkileri oldu. Yani örgütlenmeyi engelleyen yasalar, anayasal maddeler, hükümler, zihinsel altyapı. Mesela ben 12 Eylül Anayasası'nı biliyorum. Bu sendikal haklarla ilgili düzenleme yapılırken anayasa gerekçesinde şu yazıyor. Bu madde hazırlanırken geçmişten edindiğimiz acı tecrübeleri dikkate alarak yaptık. Yani grev hakkını düzenlerken, sendika hakkını düzenlerken bunu yazınca yani o mantalite bu sefer yasalara, uygulayıcılara yansıyor. Dolayısıyla örgütlenme gerçekten bizim ülkemizde uzun yıllar tabuydu ve 12 Eylül'ün o darbe sürecinin çıkarmış olduğu 83 yılında çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu Sözleşme Grev Kanunu daha 2012'de ancak değişebildi. Yani 29 yıl aradan sonra değişebildi. Dolayısıyla bütün bunların etkisi var ama şunu söyleyelim, yani son tahlilde bir sendika üyesi olmak her açıdan çalışana kazandırıyor. Yani ekonomik, sosyal, aidiyet bilinci, olumsuz bir durum olduğunda hukuki yardım. Yani bu konuda hiçbir tereddüte mahal yok.
Yani sendikalı olun, sendikalı olursanız da neler kazanırsınız sayalım mı birlikte? Öncelikle o hukuki destek çok önemli galiba.
Evet, evet. Yani hukuki destek kazanıyorlar. Bunun haricinde yalnız olmadıklarını görüyor işçiler. Hı hı. Bu çok önemli bir konudur. Eğer herhangi bir sendikaya girmezseniz başınıza geleceklerse yalnızca sizin başınıza geldiğini sanırsınız. Ama bir sendikaya girdiğinizde benzer durumdaki sizin çalışma arkadaşlarınızı gördüğünüz zaman burada bir birliktelik, bir mücadele bilinci oluşur. Bu mücadele bilincini oluşturmak buradaki esas mevzu zaten. Evet. Bu hukuki desteklerin yanında toplu sözleşmeyle elde edilen haklar, bunun haricinde yine maddi açıdan gelişime kaydetmek, az önce Tarkan Bey belirtti, kamuda en çok gelire sahip, yüksek gelire sahip kadrolu işçilerdir. Bunlar zaten tarih içerisinde toplu sözleşmelerle bu hale gelmiştir. Durduk yere gelişmemiştir. Hiç kimse siz talep etmeden bir hak vermiyor size. Bunlar tarih içerisinde mücadelelerle elde edilmiş haklardır. Az önce sorduğunuz soruya bir ekleme yapmak isterim ben. Şimdi Türkiye'deki sendikacılığın neden tarihsel olarak bu duruma geldiğini, bu işçilerden neden bu kadar fazla destek almadığını söylemiştik. Şimdi burada ilk şuna bakmamız lazım. Tek parti döneminden çıkışta hatırlarsanız sosyalist sendikaların kurulması engelleniyor yasayla. Yani zaten en başında sendika hakkı verilirken biz bunu engelleyerek yola çıkmışız. Zaten az önce Tarkan Bey belirtti, sanayileşme yok, sınıf da yok. Bizde tarihsel olarak herhangi bir sınıf mevcut değil. O zaman sendikacı mücadele fikriyatını nasıl geliştireceğiz? İşte bu aslında şu an yaşadığımız olaylar bu fikriyatı emekçilere, çalışma dünyasına, çalışma hayatına yerleştirmek için elimizde bir fırsattır.
Evet.
Yani sendikalara üye olarak aslında bu mücadelenin daha da gelişmesini sağlayabiliriz.
Evet. Efendim, süremizin sonuna geldik bugün de. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür verdiğiniz ediyorum.
Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tekrar edelim mi? Sendikalı olun. Sendikalı olmayanlara, hatta istifa etmeyi düşünenlere de bir kez daha düşünün. Etmeseniz iyi olur da diyebiliriz, değil mi?
Evet, kesinlikle.
Peki.
Evet.
Çalışanların Dünyası bugünlük de burada sona eriyor değerli dinleyenler. Tarkan Zengin'le birlikte Hidayet Çelik hazırladı programı. Bugünün konuğu avukatımız Sayın Burhan Bilgin'di. Teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Çalışanların Dünyası.